Ayrım 28.
Deniz kabukları, yosunlar, çakıl taşlarıyla karışık bir şeyler. O kadar ki aslından çok herhangi bir hayvana çalar olmuştur. Binlerce kötülüğün tanınmaz hale getirdiği böyle bir ruhtur bizim gördüğümüz. Ama biz bu görünüşe değil, ruhtaki başka bir şeye bakacağız Glaukon. Neye? Gerçek sevgisine. Tanrılığa, ölümsüzlüğe, sonsuzluğa yakın tarafıyla aradığı, ulaştığı şeyler nedir ona bakacağız. Bütün varlığıyla onlara bağlansın, içine düştüğü denizden kendi hızıyla fırlayıp çıksın, beslendiği çamurun üstüne yığdığı kabukları, çakılları, o mutlu sayılan yaşamaların, dünya nimetlerinin pürtüklü kalıntılarını bir silkeleyip atsın üzerinden, sen o zaman seyreyle ruhu. Ne biçim bir yaratılıştır, katıksız mı, katışık mıdır, nesi var nesi yoktur o zaman görürüz ancak. Şimdilik olsa olsa bugünkü yaşayışında girdiği halleri, biçimleri açıklamış olduk. Çok iyi açıkladık bu tarafını. Doğruluğun önüne dikilen engelleri ortadan kaldırdık, hem de getireceği ünleri, kazançları hesaba katmadan, Homeros'un ve Hesiodos'un yaptığı gibi. Açıkça gösterdik ki doğruluk kendiliğinden yalın ruh için en üstün iyiliktir ve ruh, Ciris'in yüzüğü elinde, Hades'in miğferi başında olsun olmasın, doğru olanı yapmak zorundadır. Çok doğru. Böyle olunca Glaukon, doğruluğa ve öteki değerlere kendi kavuştukları iyilikler dışında, hayatta ve ölümden sonra insanların ve tanrıların verebileceği bütün armağanları versek, kim ne diyebilir buna? Buna kimsenin bir diyeceği olamaz. Öyleyse bu tartışmada size bağışladığım şeyi geri verin bana. Nedir o? İyinin kötü, kötünün de iyi bilinmesine peki demiştim. Bu işte ne tanrıları ne de insanları aldatmak mümkün olmadığı halde yalın doğrulukla yalın eğriliği tartmadan işimize yarar diye bağışlamıştım bunu size. Hatırlıyor musun? Hatırlamasam ayıp olurdu doğrusu. Madem yargılama bitti artık, doğruluk adına bu düşünceyi geri verin bana da ne tanrılar ne insanlar bunda aldanmaz diyelim. Diyelim ki doğruluk güzel bir ünün sağlayacağı faydaları görsün, kendinden yana gidenlere de göstersin. Çünkü artık onun gerçek değerli nimetleri sağladığını hem de doğruluğun ona candan sarılanları aldatmadığını gördük. Haklısın bu isteğinde. Önce şu sözüme gelin ki tanrılar hiç değilse insanın doğrusunda eğrisinde aldanmazlar. Geldik. Tanrılar aldanmazsa başta söylediğimiz gibi doğruyu sever eğriye kızarlar. Doğru. Peki sence tanrılar sevdikleri birine her şeyi bol bol vermezler mi? Doğmadan önce işlediği bir günah olmadıkça ona cömert davranmazlar mı? Davranırlar tabii. Öyleyse doğru adam fakirliğe, hastalığa yahut kötü sayılan herhangi bir hale düşse de hayatında veya ölümünden sonra ister istemez doğruluğun faydasını görecektir. Çünkü tanrılar doğru olmaya çalışan, elinden geldiği kadar iyi olarak tanrılara yaklaşmak isteyen bir adamı yüzüstü bırakmazlar. Tanrılar kendilerine benzeyen böyle bir adamı unutamazlar. Eğri adam için bunun tam tersini söyleyemez miyiz? Söyleyebiliriz. Demek doğru adam tanrılardan iyilik görür. Bence de görür. Doğrusunu söylemek gerekirse insanlardan da görmez mi? Usta haydutlar iyi başlayıp kötü bitiren koşuculara benzemez mi? İlk fırlayışta yamandırlar ama sonunda koşu yerinde kulakları düşük sıvışırlarken herkes güler onlara. Gerçek koşucularsa sonunu getirir ve çelengi takarlar başlarına. Doğrular onlara benzemez mi daha çok? Giriştikleri her işi, insanlarla alışverişlerini, hayatlarını dürüstlükle sona erdirir, er geç hayırla anılır, insanlardan iyilik görürler. Elbette. Öyleyse izin ver de, senin kötüler için söylediklerini ben şimdi doğrular için söyleyeyim. Doğrular olgunluk çağlarına vardılar mı? İsterlerse devletin şerefli katlarına çıkabilirler. Diledikleri gibi evlenir, çocuklarını diledikleriyle evlendirebilirler. Kısaca, senin ötekiler için her dediğini ben de bunlar için diyorum şimdi. Kötülere gelince gençliklerinde ne mal olduklarını saklamış olsalar bile ihtiyarlıklarında kepaze olur, rahat yüzü görmezler, yerli yabancı herkes suratlarına tükürür, kırbaçlanır, senin dediğin o korkunç işkencelere uğrarlar hem de hak etmiş olarak. Bütün bu felaketler gelir diyorum kötülerin başına. Haydi düşün bakalım, bağışlıyor musun şimdi sen de bana böyle konuşma hakkını? Elbette. Çünkü hep doğru söylediklerin. İşte doğru adamın sağlığında tanrılardan ve insanlardan göreceği iyilikler, alacağı armağanlar bunlardır. Doğruluğun kendisinden gelecek iyilikler de acaba. Şerefli ve sağlam karşılıklar doğrusu bunlar. Doğruyla eğriyi ölümlerinden sonra bekleyen karşılıklar yanında bütün bunlar sayıca da önemce de hiç kalır. Şimdi bu ölüm sonrasını anlatalım ki her ikisi tam payını alsın. Anlat, dinlemeye can atıyorum ölüm sonrasını. Bir Alkinos masalı değil şimdi sana anlatacak olduğum. Bir yiğidin Pamplia'dan gelme Armius oğlu erin başından geçeni anlatacağım. Bu yiğit bir savaşta ölüyor. 10 gün sonra onu kokmaya başlamış ölüler arasında bozulmamış bir halde buluyor, kaldırıp evine götürüyorlar gömmek için. 12. gün ölüsünü yakacakları sırada yiğit diriliyor. Anlatıyor o zaman ötede gördüklerini. Canı bedeninden çıkar çıkmaz birçoklarıyla birlikte yola düzülmüş. Hep birden görülmedik bir güzel yere gelmişler. Orada iki çift kapı varmış. Bir çift kapı yerde, bir çift kapı yukarıda, gökte, tam ötekilerin karşısında. Bu çift kapıların ortasında yargıçlar oturuyormuş. Yargılarını verdiler mi doğrulara göğe çıkan sağdaki yolu gösteriyorlarmış. Yargılarını bir yazıyla önlerine asıp yolluyorlarmış. Suçluları soldan aşağı inen yola sokuyorlarmış. Onların bütün yaptıklarını da bir yaftayla sırtlarına asıyorlarmış. Bizim yiğit yaklaşınca yargıçlar demişler ki ona, "Sen insanlara bu yeraltı dünyasından haber götüreceksin. Orada olup bitenlere iyi bak." O da bakmış, görmüş. Yargılanan ruhların kimi gökteki, kimi yerdeki kapıların birinden çıkıp gidiyormuş. Öteki kapıların birinden, yerin derinliklerinden çıkan perişan, bitkin, toz toprak içinde ruhlar geliyormuş. Öbüründense gökten inen pırıl pırıl ruhlar. Birbiri ardından ilerleyen bu ruhlar uzun bir yolculuktan gelmişe benziyorlarmış. Hepsi bir bayram sevinci içinde bir çayırlıkta toplanıp oturuyorlarmış. Birbirini tanıyanlar selamlaşıyor, yerden gelenler gökten, gökten inenler yerden haber soruyorlarmış. Kimi yer altında 1000 yıl süren yolculuklarında çektikleri ve gördükleri işkenceleri ağlıya sızlıya anlatıyormuş, kimi göklerin tadına doyulmaz nimetlerini, sonsuz güzelliklerini. Neler neler anlatmışlar. Glaukon uzun sürer hepsini sayıp dökmek ama en önemlisi şunlarmış. İşlenen suçların, aldatılan insanların sayısı kaç olursa olsun, kötüler bütün yaptıklarını teker teker ve 10 kat ödüyorlarmış. Cezaların her biri 100 yıl sürüyormuş, yani bir insan ömrü orada 10 katına çıkıyormuş. Birçok insanın kanına girenler, devletleri, orduları aldatıp köleliğe düşürenler, herhangi bir felakete yol açanlar her suç için 10 kat ağır ceza çekiyorlarmış. İnsanlara iyilik etmiş, doğruluktan ayrılmamış olanların gördükleri karşılıkta aynı ölçülerle artıyor, güzelleşiyormuş. Doğarken ölen yahut az yaşayan çocuk ruhları üzerine de çok şeyler öğrenmiş. Ama onları anlatmaya değmez. Tanrılara, ana babaya saygı veya saygısızlığın, bıçakla adam öldürmenin karşılığıysa demin söylediklerimi aşıyormuş. Bir adamın yanına gitmiş, ona başkaları Büyük Ardia'nın nerede olduğunu sormuşlar. Bu Ardia dediği 1000 yıl önce Pamplia'da bir şehrin zorbasıymış. Babasını, ağabeyini öldürmüş, daha birçok haltlar etmiş. Erin dediğine göre şunları anlatmış adam. O gelmedi demiş buraya, hiç gelemez o. Gördüğümüz korkunç şeylerden biri de bu oldu. Bütün cezalarımızı çektikten sonra kapının ağzına gelip çıkacağımız sırada bu Ardia'yı daha başka zorbalar ve bir sürü haydutla bir arada gördük. Tam çıkacakları anda kapı yol vermedi onlara. Bu uslanmaz kötülerden yahut cezasını doldurmamışlardan biri geldi mi kapı gürlemeye başlıyordu. Aralıkta duran ateş bedenli korkunç adamlar kapının gürlemesini duydular mı herifi belinden yakalayıp götürüyorlardı. Ama Ardia ile yanındakileri ellerine, ayaklarına, boyunlarına zincir vurup yere attılar, yer yer derilerini yüzüp yolun kıyısına çektiler ve hepsini dikenli çalılıklar üzerine uzattılar. Bu arada gelip geçeni, bu adamları hangi günahları için böyle yaptıklarını anlattılar. Sonra hepsini götürüp Tartaros'un dibine attılar. Erin anlattığına göre kapı önünde kendilerinin de çekmediği korku kalmamış. Ama en korkunç şey insanın tam çıkacağı sırada kapının kükremesi oluyormuş. Kendileri çıkarken kapı gürlemeyince rahat nefes alabilmişler. İşte aşağı yukarı bunlarmış azaplar, iyi ve kötü karşılıklar. Her küme çayırda 7 gün kaldıktan sonra çadırlarını kaldırıp 8. gün yola çıkıyor ve 4 gün sonra başka bir yere varıyormuş. Orada yukarıdan aşağı gökle yer arasında uzayıp giden bir ışık görmüşler. Direk gibi dümdüz bir ışık, gökkuşağı gibi ama daha parlak, daha arık. Bir gün daha yürüyüp bu ışığa varmışlar. Orada bu ışığın ortasında göğe gerili zincirlerin uçlarını görmüşler. Çünkü bu ışık zincirlerle bağlıymış göğe, kadırgaları boydan boya kuşatan halatlar gibi. Dönen bütün kubbeyi de böylece tutuyormuş bu ışık. Bu bağlantıların uçlarında kaderin bütün yuvarlaklarını döndüren kirmeni asılıymış. Gövdesi ve kancası çelikten, ağır şahı ise çelik ve başka madenlerle katışıkmış. Bu ağır şak bak nasıl bir şeymiş. Dışarıdan bizim bildiğimiz ağır şaha benziyormuş ama iç yapısı erin dediğine göre şöyleymiş. Oyuk içi boş bir ağır şak. Onun içinde bir benzeri daha ama daha küçük, iç içe oturtulmuş kutular gibi. Onun da içinde bir tane daha, yine bir tane daha, böyle gidiyor 8 ağır şak, hepsi iç içe. Yukarıdan bakınca kıyıları çember çember görünüyor ama hepsi birden gövdeyi saran bir tek ağır şak gibi düz. Gövde 8.'yi ortasından delip geçiyor. En dıştaki 1. ağır şakın çemberi hepsinden geniş. Bu bakımdan 6. ağır şak 2. sıraya giriyor. 4. 3.'ye, 8. 4.'ye, 7. 5.'ye, 5. 6.'ya, 3. 7.'ye, 2. de 8.'ye. En büyüğünün çemberi renk renkmiş. Yedincininki en parlak olanıymış. Sekizincininkinin ışığı ondan alıyormuş ve bir renkmiş onunla. İkinci ve beşincinin çemberleri de aşağı yukarı o renk ama daha sarı. Üçüncü hepsinden beyaz, dördüncü kırmızımtırak, altıncı beyaza yakınmış. Kirmen kendi çevresinde biteviye dönüyormuş ama içerideki 7 çember daha yavaş ve ters yöne dönüyormuş. En çabuk dönen 8. sonra 7.'ymiş. 6. ve 5. onunla bir çabukluktaymış. Bu bakımdan 4. 3. gibi geliyormuş, 3. 4. 2. de 5. Kirmenin kendi kaderin dizleri üstünde dönüyormuş. Hem çemberin üstünde onunla birlikte dönen bir deniz kızı varmış, her deniz kızı kendine göre bir ses çıkarıyormuş. Bu 8 ses birleşip bir tek ses oluyormuş. Eşit aralıklarla oturmuş 3 kadın da dönüyormuş onlarla. Kaderin kızları Moiralarmış bunlar. Beyazlar giymiş, başlarında şeritler sarılıymış. Lachesis, Kloto ve Atropos seslerini deniz kızlarına uydurup şarkı söylüyorlarmış. Lachesis geçmişin, Kloto bugünün, Atropos geleceğin şarkısını. Ayrıca Kloto sağ elini kirmene uzatıp dış çemberi çeviriyormuş arada bir. Atropos sol eliyle iç çemberleri, Lachesis de iki eliyle bir dış çemberi bir ötekileri çeviriyormuş. Ruhlar gelir gelmez Lachesis'in önüne çıkmışlar. Önce bir rahip onları sıraya dizmiş, sonra Lachesis'in dizlerinden kura sayılarını ve hayat örneklerini almış, yüksek bir kürsüye çıkıp bağırmış. Kaderin kızı Bakire, Lachesis'in buyruğunu dinleyin, değişken ruhlar. Yeniden ölümlü bir hayata doğacaksınız. Bir kader perisi seçmeyecek sizi. Kader perinizi siz kendiniz seçeceksiniz. Herkes kendine düşen sırayla kaderin kendini bağlayacağı hayatı seçecek. İyiliğe gelince onun sahibi yoktur. Kim iyiliğe ne kadar verirse o kadar iyilikten payı olur. Herkes seçtiği hayattan kendi sorumludur. Tanrı karışmaz buna. Bu sözler üzerine rahip kuraları atmış, herkes yanına düşeni almış, yalnız erin almasına izin verilmemiş. Böylece herkes seçme sırasını öğrenmiş. Sonra aynı rahip hayat örneklerini sermiş önlerinde yere. Bu örneklerin sayısı ruhların sayısından çok fazlaymış. Her cinsten türlü türlü hayat, hayvanların ve insanların yaşayabilecekleri her çeşit hayat, zorba hayatları, kimi ölünceye kadar süren, kimi yarıda değişik yoksulluk, sürgün veya dilencilik içinde biten, ünlü insan hayatları, kimi beden yüz güzelliğiyle, kimi savaş gücü kuvvetiyle, kimi soylu sopuyla, atlarının büyük değerleriyle ün salan. Her bakımdan sönük insan hayatları, ayrıca her çeşitten kadın hayatları da varmış. Ama ruhlar için hiçbir sıra gözetilmiyormuş. Çünkü her biri seçecekleri hayata göre ister istemez değişeceklermiş. İnsan hayatının başka yönlerine gelince onlar karışıkmış birbirine. Zenginlik, fakirlik, hastalık, sağlık da bir şununla bir bununla bir aradaymış. Bu kutuplar arasında orta hayat payları da varmış. İşte Glaukon, insan için en zor an bu seçme anıdır galiba. Onun için her birimiz başka her şeyi bir yana bırakıp bunun üstünde durmalı, bunu incelemeliyiz. Belki arayıp bir adamını buluruz da bize iyi ve kötü hayatları ayırt etme gücünü ve bilgisini kazandırır. O zaman kendi bütün bu yolların hangilerini birleştirip hangilerini ayırarak, hayatta hangilerinin bize ne yararı olacağını hesaplayarak her yerde her zaman mümkün olan en iyi hayatı seçebiliriz. Öyle bir adam bulursak öğrenelim ondan güzelliğin, fakirliğin veya zenginliğinle, şu veya bu yatkınlıkla ne tür birleşmesinden iyilik ve kötülük çıkacağını, parlak veya sönük bir doğuşun, devlet veya ev işlerinin, güçlü veya güçsüz olmanın, öğrenme kolaylığı veya zorluğunun, buna benzer doğuştan veya hayattan edinme kafa değerlerinin şu veya bu türlü bir araya gelmesini ne sonuç vereceğini. Bütün bunları düşünür, ruhun aslını da göz önünde tutarsak, hayatların iyisiyle kötüsünü ayırt edebiliriz. İyisi derken başka her şeyi bir yana atıp ruhu daha iyi edecek hayatı anlarız. Kötüsü derken de ruhu daha kötü edecek hayatı. Çünkü yaşarken de öldükten sonra da böyle bir seçmeden en fazla iyilik göreceğimizi biliyoruz artık. Hades'in ülkesine giderken bu inanç çelik gibi sert olmalı içimizde. Öyle olmalı ki orada para hırsı ve o cinsten kötülükler gözümüzü kamaştırmasın, zorbalık ve onlara benzer onulmaz dertler, belalarla dolu hayatlara dört elle sarılmayalım, orta hayatları seçelim daha çok. Hem bu hayatta hem sonrakilerde yukarı veya aşağı uçlardan kaçınalım çünkü insanın mutluluğu buna bağlıdır. Rahip kura sayılarını atarken şunları da söylemiş öte dünya habercisine göre. Sırası en son olanda iyi seçmesini bilir ve iyi yaşamaya çalışırsa iyi bir durum sağlayabilir kendine. İlk seçen dikkatli davransın, son seçen korkmasın. Rahibimin bu sözlerinden sonra diyor Pamplyalı kurası, birinci çıkan hemen atılmış en büyük zorbalığı almış. O kadar düşünmeden, o kadar açgözlülükle saldırmış ki üstüne, seçtiği hayatın sonuçları üstünde durmaya vakit bulamamış. Seçtiği hayatta kendi çocuklarını yemek ve daha başka korkunç şeyler olduğunu görmemiş. Ama sonra kaderini iyice gözden geçirince başlamış göğsünü yumruklamaya. Rahibin söylediğini nasıl unuttum diye bağırıp çağırmaya. Başına aldığı dertten kendini suçlu bulacak yerde talihe, cinlere, perilere çatıyormuş. İşin tuhafı bu adam gökten gelenlerdenmiş. Daha önce iyi düzenli bir devlette yaşamış ama iyi adam olması bilgi severlikten değil görenekten geliyormuş. Gökten gelenler arasında böyle aldananlar hiç de az değilmiş. Bunun bir sebebi de onların azap çekmemiş olmaları. Yerin altından gelen ruhlarsa hem kendileri çekmiş hem de çekenleri görmüş oldukları için hayatlarını seçerken pek acele etmiyorlarmış. Bu yüzden bir de kura sırasından ötürü ruhların çoğu kötüden iyiye yahut iyiden kötüye geçiyorlarmış. Gerçekten de bu dünyaya her gelişte insan temiz bir bilgi ve düşünce dostu olursa, hayat seçmede son sıraya da düşmezse, öbür dünyadan gelenlerin dediklerine göre hem bu dünyada mutlu olabilir hem de öteki yolculuğun çetin yeraltı yollarında değil dümdüz gök yollarında yapabilirler. Erin anlattığına göre hayat seçmede ruhların değişik davranışları görülecek şeymiş. Acınacak, gülünecek, şaşılacak şeyler oluyormuş. Çoğu eski hayatlarındaki alışkanlıklara kapılıyormuş. Gördüğü ruhlar arasında olan Orfos bir kuğunun hayatını seçmiş. Kendini öldüren kadınlara öfkesinden bir kadından doğmak istememiş. Tempras da bir bülbül hayatı seçmiş. Bir kuğunun daha başka kuşların insan hayatını seçtiklerini de görmüş. 20. olarak seçen ruh bir aslanın hayatını almış. Telamon oğlu Aisas ruhuymuş bu. Hektor'un silahları ona verilmediğine kızdığı için insan olmak istemiyormuş bir daha. Sonra Agamemnon'un ruhu gelmiş. O da başına gelenler yüzünden insanlara düşman olup bir kartalın hayatını seçmiş. Atalante'nin ruhu atletlerin kazandıkları şana şerefe dayanamayıp gene öyle bir hayat seçmiş. Ondan sonra Panopea'nın oğlu Epus çalışkan bir ev kadını olmuş. Sona kalanlar arasında gördüğü soytarı Tersites bir maymun kılığına girivermiş. Nihayet sırası en sona düşen Odysseus'un ilerlediğini görmüş. Başına gelenler onu şan şeref hırsından kurtardığı için büyük işlerden uzak gösterişsiz bir hayat aramış kendine. Bir hayli bakındıktan sonra bulmuş öylesi bir hayat. Kimse değer vermediği için bir köşede kalmış. Onu görünce Odysseus, ilk seçen ben olsaydım gene bu hayatı seçecektim diyerek atılmış üstüne. Hayvanlar da seçiyormuş böylece hayatlarını. Kimi insan oluyormuş, kimi başka bir hayvan. Kötü hayvanlar vahşi, iyiler ehli oluyorlarmış ve türlü türlü karışmalar görüyormuş bu arada. Bütün ruhlar hayatlarını seçtikten sonra gene o sırayla Lachesis'e yaklaşmışlar. Lachesis her birine kendi perisini vermiş. Bu peri hayatı boyunca ona hizmet edecek, seçtiği kadere göre yaşatacakmış onu. Bu peri ilkin ruhu Kloto'ya götürüp bu parkanın eli altından ve döndürdüğü kirmenden geçiyormuş. Böylece ruh seçtiği kadere bağlanıyormuş. Ondan sonra Atropos, Kloto'nun eğirdiği kaderi çözülmez hale sokuyor. Sonunda ruh hiç arkasına dönmeden kaderin tahtı önüne gelip duruyor, sonra öte yana geçiyormuş. Bütün ruhlar geçince hepsi birden boğucu, korkunç bir sıcağın altında Lethe Ovası'na gitmişler. Ne ağaç ne ot varmış bu ovada. Akşam olunca Amelas ırmağı kıyısında konaklamışlar. Bu ırmağın suyu hiçbir kap içinde durmazmış. Oysa herkes de bu sudan biraz içmek zorundaymış. Bazı ruhlar ölçüyü kaçırıp fazla içermiş. İçer içmez de her şeyi unuturmuş. Sonra uyumuşlar. Gecenin ortasında birdenbire bir gök gürültüsüdür kopmuş. Yerler sarsılmış ve birdenbire her biri bir yana fırlayan ruhlar yukarıki dünyaya, yeniden doğacakları dünyaya doğru atılmış, kayıvermişler yıldızlar gibi. Ere gelince ona ırmaktan su içirtmemişler ama bedenine nerede, nasıl kavuştuğunu bilmiyor gene de. Birden gözünü açınca kendini sabah sabah odun yağını üstünde bulmuş. İşte böylece Glaukon unutulmaktan, kaybolmaktan kurtulmuş bu sana anlattıklarım. Bunlara inanırsak kurtarabiliriz kendimizi. Lethe ırmağını mutlu geçer, ruhumuzu kirletmeyiz. Benimle inanırsanız ki ruhumuz ölümsüzdür. Her iyiliği, her kötülüğü yapmak elindedir. O zaman hep bizi yukarılara götüren yolda yürürüz. Nerede, nasıl olursa olsun doğruluktan, bilgelikten ayrılmayız. Böylece hem kendimizle hem de tanrılarla barış içinde yaşarız. Bununla da kalmaz, er geç doğruluğun karşılıklarını da elde ederiz. Yarışlarda kazananlar nasıl dostlarından türlü armağanlar alırlarsa. Hem bu dünyada mutlu oluruz o zaman, hem de anlattığımız o bin yıllık yolculukta. Kitabın sonu.